Mourinho mutlu ama Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Üzüntü yaşadığına dair bir duygu hissedemiyorsun. Artık bu oyuncu grubu teknik direktörüne nasıl güvenebilir ki? Adam diyor ki, Mertens'in çocuğu benden daha fazla şampiyonluk yaşadı diyor. Mourinho konusu olmasaydı eğer bugün zaten Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı. Okan Buruk'la o kadar çok rekor kırdı ki artık kırılacak rekor yok diyoruz herhalde. Fakat bir bakıyorsun yeni bir rekor daha çıkıyor ortaya.
Ersin Düzen merhaba.
Cenk iyi haftalar merhaba. Tüm izleyicilerimize de sevgilerimizi buradan. Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Fenerbahçelilere geçmiş olsun diyorum. Galatasaraylılar mutlu. Adım adım 5. yıldızı doğru yürüyor şu anda sarı kırmızılılar. Fenerbahçe öyle görünüyor ki bir mucize gerçekleşmezse bu sezonda yine şampiyonluğa hasret kalacak. Değerlendireceğiz hepsini. Mourinho'yu konuşacağız. Okan Buruk'u konuşacağız. Özellikle Fenerbahçe'de Ali Koç ne yapmalı? Bir seçim süreci yeniden olmalı mı? Bunu değerlendireceğiz. İzleyicilerimizin yorumlarına da yer vermek üzere aynı zamanda yine beğenilerini ve kanalımıza abone olmalarını da bekliyoruz.
Fenerbahçe Kayserispor karşısında 3-3'lük beraberlikle Galatasaray'la olan farkını 5'e çıkardı.
Mourinho birinci sorumlu. Tartışmasız. Her ne kadar o sorumluluğu kendi üstüne almasa da çünkü diyor ki şampiyonluk şansını değerlendirirsem uzun bir hikaye olur. Niye? Çünkü yine Galatasaray'a, yine sisteme, yine Okan Buruk'a yönelik açıklamalar yapacak. Yine Fenerbahçe'nin geçmiş senelerdeki yaşadıklarını öne koyarak gündemi başka bir yöne doğru çekecek ve sonrasında tartışmalar Mourinho üzerinden değil de başka şeyler üzerinden olacak. Yer mi bunu Fenerbahçe taraftarı? Yemez artık. Noktayı zaten Kayserispor maçıyla koydu. Daha önceden de koymuştu ama Fenerbahçe taraftarı puan farkı az olduğu için acaba yeniden ikna olabilir miyiz diye düşünüyordu. Şimdi artık bitti. Mourinho Fenerbahçe taraftarı nezdinde inandırıcılığını, güvenini tamamen kaybetmiş durumda. Kadro tercihleriyle, oyuncularla olan iletişimiyle, oyun yapısıyla cuma akşamı rakibini seyrediyor, Bodrum karşısında neler yaptığını görüyor. Aynı beklentiyle Kadıköy'e gidiyor ya da televizyon başına geçiyor ama siyahla beyaz kadar arada fark var. Bir bakıyorsun Galatasaray'ın oyununa, bir bakıyorsun Fenerbahçe'nin oyununa. Her takım geriye düşebilir. Mesele zor kazanılan bir maç olması değil. Nasıl bir oyun ortaya koyduğunun aslında önemi vardır bu noktada. İki kez geriye düştüğün maçı eğer çevirebiliyorsan ortaya bir irade koymuşsun demektir zaten. Ama 90+4'te sen skoru korumaya yönelik bir dizilim yapıyorsan saha içerisinde tüm futbolcuların kendi yarı sahasındaysa ve bununla beraber orta yapıldığı anda ceza alanında 7-8 tane Fenerbahçeli futbolcu varsa işte aslında Fenerbahçe taraftarının içini en fazla acıtan belki de o. Yenilen golün dışında Fenerbahçe takımının saha içerisindeki duruşu. O topun oraya kadar geldiği süreçte skoru korumaya yönelik pozisyon alması. Oyun anlayışı. Buna sebep olan kim? Bir numara. Jose Mourinho. Mourinho 2015'ten bu yana şampiyonluğa hasret bir teknik adam. Mourinho Manchester United'dan, Tottenham'dan, Roma'dan gönderilirken de bu ve benzeri mazeretleri ön plana koyarak faturayı hep başkasına çıkarmak istedi. Bugün geldiğimiz noktada da Jose Mourinho aynı. Hiçbir değişim yok. Çünkü İngiltere'ye gittiğinde de kendisine o kibir ifadesi yapışmıştı ya. Bugünkü geldiğimiz noktada da aynı. Ama geçmişteki başarılar kıymetli olduğu kadar bugün için yeterli de olmayabilir. Çünkü değişim şart, başka bir plan ortaya koymak şart, yenilik şart. Bunları Mourinho yapabildi mi? Yapamadı. Ne oyun olarak yaptı ne de puan tablosuna bakıyoruz. Puan tablosuna göre yaptı. Bu anlamda büyük bir hayal kırıklığı, basın toplantısı tam anlamıyla bir fiyasko. Artık bu oyuncu grubu teknik direktörüne nasıl güvenebilir ki? Böyle bir puan kaybından sonra futbolcuları hedef göstererek Osay onu yaptı. Carlos şunu yaptı. Kayserispor zaten kontratak oynadı. İşte biz hata yaptık da öyle gol attılar. Üçüncü golü alsın bakalım izlesin. Hata yapıp mı acaba kaleni de görmüşsün? 11 tane futbolcu Fenerbahçe yarı sahasındayken, ceza alanında 6-7 tane Fenerbahçeli varken yediğin gol. Acaba bir kontratak golü mü? Acaba üst üste yapılan hatalardan kaynaklı bir gol mü? Yoksa Kayserispor'un senin üzerine yapmış olduğu bir çalışmanın ortaya koyduğu bir eser mi? Bir empati yapmaz mı bir teknik direktör? Bir liderlik göstermez mi basın toplantısında? Son olarak basın toplantısında Meslektaşımız İrfan soruyor Sözcü gazetesinden. Bir öz eleştiri yaparsa acaba bugünkü bu tablodaki başarısızlıkta ne söylemek ister diye. Orada bari hiç olmazsa şu hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarına insan bir mesaj göndermez mi? Geldiğim günden bu yana bana güvendiler, destek verdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ama bugünkü yaşanan hayal kırıklığında asıl sorumlu benim diye bir basın toplantısı yapmaz mı? Taraftarlardan özür diliyorum demez mi? Ona omzuna dokunuyor Kayseri Sporlu'nun, öbürünün omzuna dokunuyor Kayseri Sporlu'nun çıkarken basın toplantısında ayrı bir kibir. Öbür taraftan en ufak bir duygu hissedemiyorsun ya. Mourinho'nun üzüntü yaşadığına dair bir duygu hissedemiyorsun. Yani Fenerbahçe taraftarına bu his hiçbir şekilde geçmiyor. Şampiyonu gitmiş ya. Bitmiş artık lig. Ve bu duyguyu hiçbir şekilde ne hissediyorsun ne yansıtıyorsun. Yapmacık olsa dahi bir şey söylemiyorsun. Maç bitmiş ve tamamen hatalar, futbolcular ve aynı zamanda Kayserispor'un kontratağı üzerine kurulu bir basın toplantısı. Seninle muhatap olan birebir soruya dahi cevap vermiyorsun. Fenerbahçe taraftarı peki bunu mu hak ediyor? Hani ne oldu elinde formayla? Bu forma benim tenim diye bağırıyordun, çağırıyordun. Hayatın boyunca görmediğin ilgiyi bir stat dolusu insandan gördün. Basın toplantısında. Hiçbir yerde yaşamadığın bir şeyi yaşadın ya kariyerinde. Bu kadar büyük başarılar elde etti. Hiçbir yerde böyle bir imza töreni olmadı. Böyle bir sahiplenme olmadı. Bu kadar yoğun bir şekilde bir sevgi seli olmadı. Bu yüzden zaten İstanbul'u bu kadar çok fazla sevdi Jose Mourinho. Fenerbahçe'yi sevdiğinden dolayı değil, İstanbul'u sevmesi. Fenerbahçe taraftarının ona göstermiş olduğu bu yoğun ilgiden dolayı. Bu yüzden çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Şimdi Mourinho'ya bakıyorsun, Mourinho mutlu gibi görünüyor. Ama gerçekten de mutluymuş aslında. Tesadüfen Mourinho'nun sürekli görüştüğü çok yakın bir arkadaşıyla karşılaştım. Onunla ayaküstü bir muhabbetimiz oldu. Portekiz'den de tanıyor. Burada da aynı zamanda hep beraberler. Ve Mourinho'nun ilk etapta İstanbul'a alışmakta zorlandığını, Fenerbahçe'ye alışmakta zorlandığını söyledi. Ama özellikle son 3-4 aydan beridir çok mutlu olduğunu, İstanbul'u çok sevdiğini, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, ligi, kulübü çok sevdiğini, Ali Koç ve yönetiminden çok mutlu olduğunu söyledi. Ve hatta Tottenham'dan Jose Mourinho'ya bir teklif geldiğini de ifade etti. Ben aslında medyada çıktığında İngiltere medyasının ortaya attığı bir iddia olduğunu düşünmüştüm ama gerçeklik payı varmış. Evet, Tottenham şu anda Premier Lig'de sıkıntılı günler yaşıyor. Öbür tarafta Avrupa'da devam ediyor onunla ama Tottenham'ın düşüncelerinden bir tanesi Jose Mourinho'ymuş. Bir teklif de gelmiş. Fakat Mourinho Fenerbahçe'de kalmayı düşünüyor. Çünkü burada mutlu. Şimdi Mourinho mutlu ama Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Bu Mourinho ile mutlu olmalarına da imkan yok. O yüzden ya Mourinho değişecek ya da hazır Tottenham'dan gerçekten böyle bir teklif var ve bu teklifi değerlendirip daha sonra Premier Lig'e tekrar eski hani sürekli olarak hep o tarafa zaten atıfta bulunuyordu. Fenerbahçe Manchester United'la burada maç yaptığında Tottenham'ı, Manchester United'ı Avrupa'da final için aday gösteriyordu. İngiliz medyasına sürekli röportajlar veriyordu. Oraya hep mesaj verip, oraya hep röportaj yapıp Sky'a çıktı, BBC'ye çıktı. Oradaki medyadaki sorulan sorulara en ufak bir şekilde bir refleks göstermeden, bir tepki göstermeden, bir reaksiyon göstermeden muhabirlerle falan hiç tartışmadı Fenerbahçe'de görev yaptığında. İngiliz gazeteciler istediğini sordu. Kimseye kalkıp da bana niye böyle bir soru soruyorsun falan diye azarlamadı. Değil mi? Onların her dediği oldu. Onların her sorduğu soru yanıt buldu. Sonuçta madem böyle bir teklif var, o zaman Tottenham teklifini de belki de değerlendirebilir Jose Mourinho. Tüm bunları değerlendirdiğimizde mevzuyu sadece o hata yaptı, bu hata yaptı diyerek gerçekten hem bir empati yoksunluğudur bu ve aynı zamanda Fenerbahçe taraftarına yapılmış bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. Tribündeki taraftarları, aynı zamanda sosyal medyadaki paylaşımları, isyanı görüyorum. Gerçekten üzülmemek elde değil. Yani taş olsa çatlardı. Bunca zaman şampiyonluğa hasret. Bir tane bir video gördüm. Adam diyor ki Mertens'in çocuğu benden daha fazla şampiyonluk yaşadı diyor. Evet, acı ama gerçek. Acun Ilıcalı çıktı. Hem yönetim adına hem şahsı adına tüm sorumluluğu aldığını ifade etti. Bütün taraftarlardan yaşattıkları hayal kırıklığından dolayı özür diledi. Bu çok kıymetli bir duruş. Mourinho'nun da bunu yapması gerekirdi. Fenerbahçe taraftarının o anda ihtiyacı olan aslında buydu. Ha, bir anlamı olacak mıydı? Hayır. Belki de bir anlamı olmayacaktı. İçindeki yangını söndürecek miydi? Hayır. İçindeki yangını asla ve asla söndüremez. Ama güvendikleri dağ kar yağar denir ya. İşte Mourinho'nun da en azından Fenerbahçe taraftarına bir iki cümle bir şey söyleyip o basın toplantısını bitirmesi gerekiyordu. Bu kadar basitti yani. Hiçbir noktada liderlik göstermedi ya. Yani gerçekten o kadar çok şaşkınım ki. Bir teknik adam düşünün. Geldiği günden bu yana taraftarına en çok ihtiyacı olduğu yerde en ufak bir mesaj vermedi ve sadece başkaları üzerinden fatura çıkardı. Olacak şey değil yani.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Fenerbahçeli eski yöneticilerden de tepkiler ve istifa çağrıları oldu. Bunlardan biri de hatta sizin programınıza bağlanan Mahmut Uslu'ydu.
Fenerbahçe Kulübü eski as başkanı Mahmut Uslu, Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli dedi. Kongre çağrısı yaptı. Yine aynı şekilde camiaya yakın isimler de kendi X paylaşımlarında benzer ifadeler kullandılar. İşte Hakan Bilal Kutlualp gibi ya da daha önceden Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan başka isimler olduğu gibi Saadettin Saran da Instagram'da bir takipçisinin kendisine yöneltmiş olduğu soruya aday olacağım şeklinde bir yanıt vermiş. O da yine gündem oldu. Şimdi burada tabii aslında hani Mourinho devam etmeli mi? Mourinho'yla ne yapacak, ne edecek Fenerbahçe? O ayrı bir tartışma konusu ama asıl önemli olan nokta Fenerbahçe camiasının Ali Koç nezdinde beklentisi. Bunu hemen şöyle değerlendirmek lazım. Birincisi, Ali Koç Mourinho'yla sezon sonuna kadar devam eder. Ben ani bir ayrılık yaşanacağını zannetmiyorum. Mourinho kendisi eğer görevi bırakmazsa. Olabilir mi? Olabilir. Bilmiyorum artık ama ben sezon sonuna kadar devam edeceği yönünde bir düşüncem var. İkincisi, Ali Koç eğer kongre çağrısı yapmayacaksa ve yeni sezona da yine aynı şekilde kendisi ve yönetimle beraber gidecekse o zaman Mourinho'yla mutlaka oturup konuşması lazım. Bu Mourinho eğer dünkü Mourinho'ysa hemen anında başka bir teknik adamla yeni sezon öyle başlanılmalı. Diğer taraftan Ali Koç bence kayıtsız şartsız öncelikle şunu yapmalı. İlk etapta eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelmeli. Aziz Bey'in kendi görüşünü mutlaka almalı. Ne düşünüyor? Olası bir seçim kararı alması durumunda Aziz Yıldırım tıpkı son seçimde olduğu gibi yeniden aday olur mu olmaz mı? Bence onu oturup bir arada konuşmaları gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın aynı zamanda aday olması veya olmaması durumunda başka adaylar olabilir mi? Bunun değerlendirilmesi lazım. İkincisi Saadettin Saran'la bir araya gelmeli. Onunla birebir diyalog kurmalı ve Saadettin Saran'ın görüşünü almalı. Çünkü potansiyel şu anda ön plana çıkmış olan Aziz Yıldırım'ın ismi. Son seçimde çünkü Ali Koç'un rakibiydi. Diğer tarafta da Saadettin Saran Ali Koç aday olduğu için adaylık sürecini erteleyen isim. Bugün Ali Koç eğer bir seçim kararı alsın, ben eminim ki Saadettin Bey mutlaka adaylığını koyar. Geçen seçimde son derece şık bir duruş sergilemiştir. Kaliteli bir duruş sergilemiştir. Her ne kadar taraftarınca çok fazla eleştirilse de Ali Koç'a söz verdiği için, çünkü önceden Ali Koç aday olursa ben aday olmam demiştir. Bunu aynı zamanda kamuoyuna da dillendirmiştir. Bundan da geri adım atmadı. Çok fazla eleştirileri de göğüsledi. Ama eğer bir seçim kararı alınırsa Saadettin Saran mutlaka adaylığını koyar. Mahmut Uslu gerekirse aday olurum şeklinde bir ifadesi olmuş dün medyaya yansıyan. Bunu da aynı zamanda zaten Aziz Yıldırım'la olan görüşmesinde netleştirebilir Ali Koç. Çünkü Aziz Yıldırım der ki hayır ben olmayacağım, Mahmut Bey'e aday göstereceğiz. Ya da sen olmazsan eğer Mahmut Uslu veyahut da başka bir ismi biz gündeme getirebiliriz diyebilir Aziz Yıldırım. İşte tüm bunların netliğe kavuşması açısından eski başkan, eski yöneticiler bir araya gelmeli ve bir durum değerlendirmesi yapmalı. Ali Koç sadece tek başına bir karar almamalı. Bak Galatasaray'da kriz durumlarında rahmetli eski başkan Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Ünal Aysal, bu ve benzeri camianın önde gelen isimleri Adnan Polat hepsi bir araya gelmişlerdir. Acil durum toplantıları yapmışlardır. Ortaya herkes bir plan koymuştur. Durum değerlendirildikten sonra atılacak adımlar ona göre atılmıştır. Kişiler tek başına karar almamıştır. Mutlaka camianın önde gelen isimlerine kulak verilmiştir. Bu yüzden zaten kötü bir süreç yaşadıktan sonra Galatasaray hemen anında ayağa kalkmayı hep başarmıştır. Bu yüzden zaten son 20-25 seneye baktığında istatistiklerde 2 senede bir şampiyon olmuştur Galatasaray. Kötü dönemi çabuk atlatmıştır. Krizler yaşamamış mıdır? En yakın örneği zaten 3 sene önce gördük. 13.'üydü. Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşamıştı. Ama hemen toparlandı. Yeni bir başkan, yeni yönetim, yeni teknik direktör, yeni transferler ve sonrasında şimdi 3. şampiyonluğa üst üste giden bir Galatasaray. Fenerbahçe'de artık sadece ben kararı alırım, ben ne istersem o olur düşüncesi ortadan kalkmalı. Fenerbahçe'nin kurtuluşu için olmazsa olmaz budur. Başkan tek başına karar alabilir ama Fenerbahçe'nin geleceği için Artık o dönem bitmeli. Fenerbahçe Başkanı karar alacaksa eğer camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelerek onların görüşlerini alarak bu yönde bir karar almalı. Bu tabloda Ali Koç'a bu kadar tepki var ise asıl olan sebep bu sezon değil. Onun hakkını da vermek lazım. 7 senelik birikimden dolayı Ali Koç'un bir an önce gitmesi yönünde taraftarın isyanı var. Bana sorarsanız Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un en başarılı sezonu bu sezon. Kimse Ağustos ayını unutmasın. Mourinho'nun buraya geldiği noktada Fenerbahçe taraftarının camia olarak sadece stattakiler değil, bütün herkesin yaşadığı duyguları tekrar hatırlamasını tavsiye ederim. O dönem Mourinho'nun gelişine karşı koyanlar olabilir. Onları bir kenara koyarak söylüyorum ben. Ama bütüne baktığında Mourinho'nun gelişi herkesi heyecanlandırdı. Ki Aziz Yıldırım'ın seçim vaadiydi zaten Mourinho. Ve sonrasında Ali Koç Mourinho ile gitti, anlaştı ve sözleşme yapıp takımın başına getirdi. Ne istediyse oldu Mourinho. Ben bir anket yapmıştım. Bu sezonki başarısızlığın faturası acaba kime çıkmalı diye. En büyük sorumlusu kim diye. %54 oranında Ali Koç ve yönetimi şeklinde bir anket çıktı. %30 civarında Mourinho. Bak, bütüne baktığında aslında o anketin karşılığı evet belki de daha az diyebiliriz Ali Koç ve yönetimine. Bütüne baktığında yani ilk sezonundan şu geldiğimiz noktaya kadar. Ama bu sezon için tamamen fatura birinci olarak Mourinho'ya çıkması gerekir. Ali Koç ve yönetimi 2018'den bu yana aslında en başarılı yönetimini ortaya koymuştur. Çünkü TFF nezdinde, hakemler nezdinde, kendi ifadeleriyle tırnak içinde sürekli baştan sona konuştukları yapı nezdinde artık yapıdan söz etmek mümkün mü? Yani 1970'lerden sonra ilk defa yabancı hakem geldi Türkiye'ye. İlk defa bir derbiyi geldi, yönetti, bitti Galatasaray Fenerbahçe derbisini. Yabancı hakem. Yabancı var, yabancı var geldi. Kurullar nezdinde bir sorun var mı? TFF nezdinde bir sorun var mı? Yok. Tüm bunları göz önüne aldığımızda bugün Fenerbahçe taraftarının ya da kulübün mazeret olarak gösterebileceği en ufak bir şey yok. Ve bu Ali Koç ve yönetimin aslında ısrarlı bir iradesiyle oluştu. Tüm bunların ışığında Mourinho birinci sorumludur. Ali Koç ve yönetiminin de eğer bir karar alacaklarsa mutlaka ama mutlaka camianın önüne gelenleriyle bunu değerlendirmesi gerekir.
Peki Aziz Yıldırım aday olur mu?
Son seçimde adaydı. Aday olabilir veya olmaz kesinlikle diyemem. Aziz Yıldırım'ın nasıl bir refleks göstereceğini bence kendisi dahi bilmiyor olabilir. Çünkü Aziz Yıldırım'ın içinde yaşamış olduğu duygu çok başka bir duygu. Yani hiç kimsenin yaşayamayacağı bir duygu. Ve asla ve asla o duyguyu anlayabilmek mümkün değil. Bak yıllar geçti, Aziz Yıldırım dönemi bitti denildiği anda bir anda çıktı Ali Koç'un karşısına rakip oldu. Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi güçlü, büyük ve lider bir isim yapabilirdi ve yaptı. Bak Mourinho konusu olmasaydı eğer bugün zaten Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı. O eğer görüştüğünde bir sözleşme yapsaydı, en azından bir ön protokol yapsaydı, bugünkü tabloda Aziz Yıldırım zaten Fenerbahçe'nin başkanıydı. Ama Aziz Yıldırımlı Mourinho böyle mi olurdu? Bak onu da tartışmak lazım. Aziz Yıldırım teknik direktörünün en iyi ortamda çalışması için her türlü olanağı sunar. Tıpkı aslında Ali Koç'un sunduğu gibi. Transfer veyahut da çalışma ortamı. Lakin saha dışında bu kadar zıplamasına izin vermezdi Aziz Yıldırım. Sadece meseleyi saha dışından okumakla olmayacağını bir şekilde anlatırdı Mourinho'ya. Sadece Galatasaray'a Okan Buruk'a sataşarak bir sezonun devam etmeyeceğini, taraftarın saha içinde de bir şeyler beklediğini söylerdi Mourinho'ya. Bu kadar da kendi kafasına göre bir idare biçimi, yönetim biçimini burada uygulayamayacağını mutlaka ama mutlaka Mourinho'ya anlatırdı. Dokunuşunu yapardı.
Ali Koç kongre kararı almazsa ne yapacak?
Muhtemeldir ki önce sezonu Mourinho ile bitirir. Daha sonra Mourinho ile oturur konuşur. Yeni sezonla ilgili ilk etapta onun fikirlerini alır. Daha sonrasında Mourinho ile devam etmesi yönünde bir karar alınırsa taraftarı yeniden ikna edebilmek için büyük vaatler de bulunur. Son dönemde ekonomik anlamda bazı proje çalışmaları vardı Fenerbahçe yönetiminin. Bunları kamuoyuna ve taraftarına açıklayarak o tarafa doğru yükselmesini sağlayabilir. Bazı transfer adımları ile ilgili olarak girişimlerde bulunabilir. Bu yönde ancak Fenerbahçe taraftarının şu anki yaşamış olduğu acıyı bir şekilde birazcık soğutabilir.
O zaman şimdi diğer tarafa geçelim. Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor. Her ne kadar skor yansıtmasa da domine ettiği bir Bodrumspor karşılaşması vardı. 2-0'lık skorla 3 puanı elde etti.
Şimdi Bodrum maçı Galatasaray'ın aslında neleri ne kadar iyi yapabildiğini bize bir kez daha gösterdiği bir maç oldu. Galatasaray'ın maksimumunu birçok maçta gördük biz. Minimumunu da aynı zamanda gördük. Galatasaray dalgalı bir sezon yaşadı oyun gücü açısından. Ve son iki sezona göre aslında o performansı bir tık daha altında olan bir Galatasaray vardı bu sezon. Geçen sezon hatırlayalım, beraberlik, sonrasında 10 maçlık seri galibiyet, bir Sivas yenilgisi, sonra bir anda 17 maç üst üste kazanan bir Galatasaray. Muazzam bir performans. Özellikle Mertens'in Mart'tan sonra damga vurduğu bir sezon. Şimdi bu sezonla geçen sezonu karşılaştırdığımızda Galatasaray yine şampiyon olacak, öyle görünüyor. Ama performans olarak geçen sezon daha iyi. Fenerbahçe bu dalgalı performansı dahi yakalayamadı. Bırak öne geçmeyi, ona yetişemedi dahi. Üstelik bunca yapılan transfer ve takımın başında Jose Mourinho olmasına rağmen. Bu Okan Buruk'un başarısıdır. Okan Buruk'un bu ligi ne kadar iyi bildiğinin bir başka göstergesidir. Okan Buruk'un zor zamanlarda yeniden ayağa kalkıp bütün herkese kendi gücünü ispat etmesidir. En sıkıntılı süreci, en sıkıntılı virajı son derece başarılı sonuçlarla atlatarak yeniden aynı zamanda farkını ortaya koymasıdır. Ve bugün geldiğimiz noktada da üst üste 3. sezon şampiyonluğa artık çok az bir adım kaldı. Biz maksimumunu gördük. Bunu sadece Bodrum'a karşı görmedik. Bunu geçen sezon düşünün. Manchester United'a karşı gördük. Bayern Münih'e karşı gördük. Bu sezon Tottenham'a karşı gördük. Bu sezon kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı gördük. Neticede hep gördük ama. Tüm bunlar Okan Buruk'un eseridir. Oyuncuları en fazla değişen bekse hangisi sol bek, bekse hangisi sağ bek, kanat oyuncusu hangisi kanat oyuncusu, orta saha hangi orta saha oyuncusu. Hep bir değişim oldu. Tüm performans değişimlerine rağmen, düşüşlerine rağmen. Ama bunlardan hep sonuç almayı bildi. Çünkü elinde her ne kadar çok alternatifli bir kadro olmasa da takım kimliğini en iyi şekilde oluşturdu ve aynı zamanda elindeki üründen en iyisini hep ortaya koymayı başardı. Ve o yüzden zaten şimdi 3. sene üst üste şampiyonluğa gidiyor.
Şampiyonluk yolunda giderken rekorlarını bir yenisini daha ekledi Galatasaray ve 5 iç sahada gol yemeyerek yeni bir rekor kırdı.
Galatasaray Okan Buruk'la o kadar çok rekor kırdı ki artık kırılacak rekor yok diyoruz herhalde. Fakat bir bakıyorsun yeni bir rekor daha çıkıyor ortaya. Aslında en büyük rekor hangi rekor? Tabii ki Fatih Terim'in rekoru. Üst üste 4 şampiyonluk. Üst üste 3 şampiyonluktan sonra en son Bodrum maçından sonra Okan Buruk da zaten şunu söyledi. Aslında tam yeri ve zamanında yapılabilecek bir açıklamaydı. Galatasaraylı biri Galatasaray ne kadar isterse burada çalışmaya devam eder. Başkanım, yönetimim benim burada olmamı isterlerse eğer ben sözleşmem devam ediyor, burada çalışmaya devam ederim. Yani gelecek sezonda aslında burada olacağının bir sinyaliydi, bir mesajıydı. Kamuoyuna ve taraftarına duyurusuydu Okan Buruk'un. Okan Buruk bu sezon şampiyonluğa giderken Mourinho'dan daha fazla eleştirildi. Bütün teknik adamlardan neredeyse daha fazla eleştirildi. Niye? Avrupa'dan kaynaklı bir eleştiriydi bu. Şimdi gelecek sezon belki üzerinde birazcık daha fazla sorumluluk olabilir bu yönde. Çünkü Galatasaray direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Galatasaray taraftarı sadece lig şampiyonluğuyla değil, aynı zamanda Avrupa başarısıyla da birlikte mutlu olan bir taraftar. Bunu daha çok geçmişte hissetmiş, daha çok yaşamış ve aslında hedefi her zaman bu olmuş olan bir camia Galatasaray. Bu yüzden zaten Okan Buruk üzerinde eleştiriler bu kadar fazlaydı. Şimdi yönetim bir taraftan mutlu, ekonomik geliri çok artacak. 5. yıldız ürünleri, yeni formalar, yeni tasarımlar, tüm bunlar ayrı bir ekonomi ve çok büyük bir ekonomi. Beraberinde de Şampiyonlar Ligi geliri, yani Galatasaray'ın gelir hanesine yazacağı çok acayip şeyler var. Ama diğer taraftan da yeniden iddialı bir takım oluşturmak için de Galatasaray yönetiminin üzerine düşecek bayağı bir iş var. Çünkü bazı oyuncular artık kaldıramıyor. Bir kadro değişimi, bir yavaş yavaş bir kabuk değiştirme durumu var gibi Galatasaray'da. Osimhen kiralık, başka bir takıma gittiği takdirde oraya üst düzey bir santrofor mutlaka alınması lazım. Her ne kadar Icardi dönecek olsa da nasıl döneceğini bilmiyoruz. Mertens, kalede Muslera, onun dışında daha önceden transfer edilen ama verim alınamayan bazı oyuncular ve mevkiler. Yani Galatasaray yönetiminin bu sezon transfer döneminde bayağı işi var. Evet, çok para gelecek ama çok da aynı zamanda ekonomi de harcanabilir. Bu yüzden Galatasaray taraftarı bayağı bir heyecanlı transfer dönemini yaşayacak gibi görünüyor.
Sezon bitti mi Galatasaray şampi diyebilir miyiz?
Yani şimdi ben hani o şampi, şampiyo sonuçta o tür ifadelere çok fazla takılan birisi değilim. Ama bir gerçek var ki son 6 haftaya girilirken bir mucize olmazsa Galatasaray buradan şampiyonluğu falan vermez. Zaten bu zamana kadar tarihte de Fenerbahçe-Galatasaray yarışında böyle bir örneği de yaşanmadı. Yani Fenerbahçe'nin önde olduğu ama Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlara şahit olduk biz. Fakat Galatasaray öndeyken Fenerbahçe geriden gelip hiç şampiyon olmadı. Yine böyle olacağını da zannetmiyorum. Ve Mayıslar bizimdir kavramı bir kez daha bu sezon cuk diye oturdu. Ve hatta hani Galatasaray o sallantılı dönemi yaşamasa Mayıslar bizimdir'den sonra artık Nisanlar da bizimdir diye bir slogan da çıkabilirdi. Yani puan farkı çünkü bayağı bir açılmıştı. O yüzden tüm bunlara göz önüne alındığında Galatasaray muazzam bir iş başarıyor. Yönetimiyle, hocasıyla, futbolcusuyla ve aynı zamanda taraftarıyla. Ve tüm unsurlarda kenetlendiğinde Galatasaray asla ve asla yıkamazsın. Galatasaray'ın en güçlü olduğu dönemler hep camianın bir arada tek sesle o gücünü ortaya koyduğu dönemlerdir. Hep bu yönde bak ta Suudi Arabistan'dan mesela Fatih Hoca, Okan Hoca'nın böyle eleştirildiği dönemlerde tak anında bir açıklama yaptı TRT Spor'a verdiği röportajda. Desteğini hemen hissettirdi. Hep böyle olmuştur. Bu yönde özellikle camianın önde gelen isimlerinin arkadan biraz olsun destekleri moral vermiştir. Şimdi 2014'te Fenerbahçe son şampiyonluğunu elde etti. 19 şampiyonlukta. Diğer tarafta Galatasaray 5. yıldıza doğru gidiyor. 25 şampiyonluk. Aradaki makas zaten aslında açıktı ama şimdi giderek daha da fazla artmaya başladı. Yani bu rekabet bitebilir mi? Ezeli rekabet kavramı altında tabii ki yıllarca devam ettiği gibi yine devam edecek. Lakin benim sözünü etmiş olduğum rekabetin bitme noktası Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları ve aynı zamanda ekonomisi anlamında da bitebilecek bir rekabetten bahsediyorum. Çünkü Galatasaray şampiyon oldukça ciddi bir gelir elde ediyor. Hele ki bu sezon Şampiyonlar Ligi ile birlikte bu gelir daha da artacak. Yönetimin gelecek adına attığı bazı adımlar var. Bu projelerin hayata geçmesi, bu gelirlerin aynı zamanda kulübe girmesi durumunda Galatasaray ekonomik olarak çok daha fazla rahatlayabilir. Çok doğru adımlar attığı takdirde iyi bir yönetim bu Galatasaray'ı çok farklı noktalara getirebilir. Çünkü Fenerbahçe'de Ali Koç'un ekonomisiyle birlikte bazı şeyleri çok daha iyi idare edebilen bir Fenerbahçe gördük biz. Niye? Çünkü 2014'ten beridir şampiyon olamıyor ama bunun dışında Fenerbahçe'nin asıl ekonomik gelir kaynaklarından bir tanesi Şampiyonlar Ligi gelirleri. En son 2009 yılında Şampiyonlar Ligi oynamış bir camiadan, kulüpten bahsediyoruz. 2009'dan bu yana bu gelirden mahrum kalan bir Fenerbahçe buna rağmen hala bu rekabetin içerisinde, bu yarışın içerisinde bu kadar ayakta kalabilmeyi başarıyorsa bu yönde de takdir edilmeli. Bunu da unutmaması gerekir. Fenerbahçe yok olur mu? Fenerbahçe yıkılır mı? Tabii ki yıkılmaz. Tabii ki yok olmaz. Ama daha gerilerde olabilirdi. Ekonomik anlamda daha gerilerde olabilirdi. Daha büyük sıkıntılar da yaşayabilirdi. Ha gelecekte ne yaşayacak, ne olacak, ne bitecek? Bu tabii ki Fenerbahçe'de birincisi Ali Koç'un alacağı kararı, ikincisi camianın aynı zamanda göstereceği reflekse bağlı. Öyle tahmin ediyorum ki Galatasaray bu şekilde devam ederse doğru bir planlamayla, doğru transfer politikasıyla Galatasaray üst üste 4. senede şampiyon olabilir ve Okan Hoca Fatih Terim'in rekorunu egale edebilir.
Kocaeli Spor Süper Lig'e yükseldi.
16 yıllık hasret sona erdi. Kocaeli Spor'u tebrik ediyoruz. Kocaeli Spor Türk futbolunun önemli markalarından, önemli şehirlerinden, önemli camialarından birisi. Umarım bir daha bu kadar hasret kalmayız. Amatör Lig'e kadar düştüler. Sonra tekrar küllerinden doğdular ve yeniden Süper Lig'e geri döndüler. Tıpkı zamanında Göztepe'nin yaşadığı gibi. Umarım Göztepe, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Sakarya bu ve benzeri şehirlerin ve camiaların, taraftarların Süper Lig'de hep yer almaları ve yıllarca bu ligde hep böyle güzel görüntüleri sağlamaları. Marka değeri ancak onlarla beraber yükselir. İzliyoruz televizyonda, maçları takip ediyoruz. Taraftarları görüyoruz. Statlar bomboş. Azıcık taraftar gidiyor maçlara. Ama bakıyorsun Göztepe maçına, Göztepe Beşiktaş. Rakip kim olursa olsun o tribünler hep dolu. Sivas'ta oynuyor aynı. Kayseri'yle oynuyor aynı. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la kiminle oynarsa oynasın aynı. TFF 1'de aynı, 2'de aynı, 3'de aynı, amatörde aynı. Tıpkı Kocaeli Spor gibi. Şimdi Süper Lig'e çıkacaklar yine aynı olacak. İşte bunlar çok önemli aslında Türk futbolu için. O yüzden bu kulüplerin tekrar çıktıktan sonra çok iyi bir şekilde yönetilmeleri ve aynı zamanda bu istikrarlarını da devam ettirmeleri lazım kıymetli. Tebrik ediyorum ben Kocaelispor'u, Bursaspor'u, Eskişehirspor'u bu ve benzeri şampiyonlukları yaşayan bu kısa zaman içerisinde. Gençler Birliği'ni tebrik ederim. Aşağı sıralardaydı ve bir anda Hüseyin Hoca ile birlikte şimdi Süper Lig'in adaylarından bir tanesi. Orası da aynı zamanda acayip bir heyecana sahne oluyor. Yani Ahmet yendi, playoff'un içerisine girdi. Bolu keza aynı şekilde. Öbür tarafta bakıyorsun Erzurumspor, Fatih Karagümrük. Yani bu takımlardan gelecek olan takımlar. Yani oradaki rekabet aslında Süper Lig'den daha heyecanlı diyebilirim.
Böylelikle de 9. bölümün sonuna geldik. Kapanış için izleyiciyle sizi baş başa bırakıyorum.
İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldukları için. Valla yoğun bir hafta sonunu geride bıraktık. Tabii bizlerin de arka arkaya yayınlarıyla beraber yorucu da oluyor ama artık yavaş yavaş sezonun da sonuna doğru geliyoruz. Yayınımızı beğenmelerini rica ediyorum kendilerinden. Kanalımıza abone olurlarsa da çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Senin de ağzına sağlık Cenk.